Ayrım 5.
Sayfa 41. Ali Fuat Türk geldi. Ferit Paşa mütellevvinül mizaç, yani değişken mizaçlı, bu kalemin beşrep her renge girer bir adam olup, bugün ak dediğine yarın kara der ve esas fikrinin ne olduğu bilinmezdi. Ne kimsenin padişah ile görüşmesini, ne bir yazı sunmasını ve ne de muhalif bir gazetenin padişah tarafından görülmesini isterdi. Adeta hünkârı kendi tekeli altına almak isterdi. Sayfa 214-244. Tevfik Paşa, Oktay, son sadrazam ve padişahın dünürü. İlk kabineyi kurmak için uğraşırken ayağında, yani senatoda, arkadaşımız olan Ferit Paşa'ya siz de bir nezaret, yani nazırlık, bakanlık kabul etseniz dedim. Aman efendim, ben önemli bir işte bulunmadım, bir koca nezareti nasıl idare ederim dedi. Danıştay başkanlığını alınız, orası nezaretler gibi değildir dedim. Danıştay'ı hiç idare edemem çünkü orada ya başkanlık edecek kimse devletin kanun ve düzenini bilmelidir. Ben bilmiyorum, rica ederim, ısrar buyurmayın dedi. Son sadrazamlar, sayfa 2037. İ.M. Kemal İnal'ın eki. Sonra daha kolaymış gibi sadrazamlığı kabul etti. Lütfi Simavi. Vaktiyle kız kardeşini bu adama vermekle budalalık ettiğini, yakınlarına söylediğini duyduğum padişah, sonraları nedense fikrini değiştirmişti. Damat Ferit Vahdettin tahta çıktıktan bir süre sonra onun büyük güvenini kazanmış ve onun gözünde memleketin en değerli devlet adamlarından biriymiş gibi görülmeye başlamıştı. Zeki olarak bildiğimiz, hiç olmasa öyle görmek istediğimiz Sultan Vahidettin, gerçekten çok yazık ki eniştesinin elinde daima bir kötülük aracı, aslı aleti şer olmaktan kendini kurtaramadı. Sayfa 425-496-531. Ali Fuat Türk geldi. Vahidettin'in yakın adamı olan Rafik Bey'den işittiğime göre padişah şehzadeliğinde dünyada üç melun vardır. Bunlar bir saç ayağıdır. Biri bizim hemşire, damat Ferit'in eşi Mediha Sultan. Biri kocası Ferit Paşa, biri de Mediha Sultan'ın ilk eşinden olan oğlu Sami dermiş. Dipnot. Sabiha Sultan bu sözün katiyen doğru olmadığını, babasını sadece damat Ferit'i sevmediğini, kız kardeşiyle yeğenini bilakis çok sevdiğini ve hiç sevilmeyen damadın sadrazam olmasına sebep olarak bir takım mücbir, yani zorlayıcı sebepleriyle tesirler, yani etkiler altında kaldığından bahsetti. Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 4 Sayfa 442. Bütün vahidettinciler de zorunlu sebeplere, baskı gibi mazeretlere sarılıyorlar. Ama tarihte bu zorlayıcı sebep ve baskılardan biri bile belgelenmiş değildir. Tersine damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiserliği baş tercümanı Andrew Ryan'a kendisinin iktidara gelmesi gerektiği konusunda sultanın ısrarlı olduğunu açıklamıştır. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 299. İlgili belge 371-4215-76-104. Oysa tahta çıkmasından sonra kız kardeşine saygı ve Ferit Paşa'ya karşı da kendi taht ve tacını feda edecek derecede tutkunluk gösterdi. Sami'ye de sevgi ve övgü ile davranmaktaydı. Dipnot. Vahidettin'in son başkatibi Rıfat Bey özetle diyor ki, Sultanzade Sami gençliğinde bir İngiliz mürebbiyesinin eline verilmiş yahut bir İngiliz öğretmeni tarafından yetiştirilmiş olmasından dolayı daima İngiliz kakası karıştırır, asabi ve ukala dümbeleyi bir zat idi. Haftada bir veya iki defa saraya gelir ve dayısı Vahidettin ile saatlerce konuşurlardı. Şuradan buradan işittiği eğri doğru her şeyi padişaha anlatırdı. Rahip Fru denilen şahsı saraya da dandırmakta bu sultanzadenin ilgisi vardır. Aktaran N.H. Ulu, sayfa 72. Ferit Paşa hakkındaki bu derece tutkunluğunun sebeplerini anlayamamışımdır. Acemi, cinci hoca gibi cinleri topladı da dağıtamadı. Öyle bir zamanda Ferit Paşa ile yardakçılarının önüne çıkmaları kendisi için bir felaket oldu. Sayfa 273-276. Rıza Tevfik. Damat Ferit Paşa, Tevfik Paşa kabinesinin devrilmesini dört gözle bekliyordu. Makam tutkunu olduğunu ve kendine çok güvendiğini fark ettim. Dar bir saray muhi içinde 30 şu kadar yıl yaşadığı için dünyadan kesinlikle haberi yoktu. Avrupa'nın umumi siyasi tarihini de bilmiyordu. Olayların gelişiminden ve içinde bulunduğumuz durumdan tamamen habersizdi. Sayfa 43-44-46-69. İ.M. Kemal İnal. Böyle bir adamdan devlete ve millete hizmet bekleyenler de her kim olursa olsun irfan ve izanda onun gibi olduklarını kanıtlarlar. Hükümetin başına getirilecek kimsenin her türlü üstün nitelikleri olan seçkin biri olmasına dikkat etmek padişahın en önemli görevidir. Çünkü seçtiği kimse akılca, yetenekçe ve ahlakça güvenilir ve halkın istediği biri değilse, devlet ve millete türlü zararlar vereceğinden maddi ve manevi sorumluluk o kimseden çok padişaha düşer. Son Sadrazamlar sayfa 2051-2053. Hüseyin Kazım Kadri. Damat Ferit'in başarısızlığı ve cahilliği ve tecrübesizliği ile her işte üzülecek duruma düştüğü, ard arda anlaşılmış ve çevresinden de yararlanmaya kabiliyet gösteremediği ve padişaha da sorumluluklarını ortak etmekten uzak kalmadığı defalarca görülmüş iken, Vahidettin'in ona olan sevgi ve güveninin azalmaması, açıklanması kabil olmayan bir haldir. Sayfa 171-283. İyi Hakkı Oktay. Kayınpederim Sultan Vahidettin'in Ferit Paşa hakkındaki anlaşılmaz bağlılığını, aklı başında vükelası da, vekilleri de, bizler gibi yakınları da, hatta bendeganının yani yakın adamlarının ve yaverlerinin büyük bir çoğunluğu da hiçbir vakit anlayamamışlardır. Şu kadar ki benim gibi padişahın damadı sıfatıyla pek yakınında bulunanlar bir şeyden şüpheleniyorduk. Bu da enişte paşanın hünkârı, kendi uydurması bir takım hayal ürünü tehlikelerle karşı karşıya bırakıp, onu korkutmak suretiyle bir takım emellerinin muvaffak olabildiğidir. Mesela damat Ferit Paşa padişahı şuna kesin olarak inandırmıştır ki, İstanbul'u işgalleri altında bulunduran düşmanlar ancak kendisi iş başında bulunduğu müddetçe yumuşak davranacaklardır. Ve şayet kendisi iktidardan uzakta bulunursa henüz barış yapmamış düşmanlar gayet insafsız hareket edecek, Türkiye'ye kan kusturacaklardır. Zira gerek İngilizler gerekse Fransızlar ancak ve ancak kendisine itimat etmekte, devlet dizginlerini onun idare etmesini arzulamaktadırlar. İşte Enişte Paşa'nın Sultan Vahidettin Han'ın gözleri önünde canlandırdığı umacı bu realitedir. İşin asıl tuhaf tarafı, başkatibinin yaratılış itibariyle zekasından bahsettiği Sultan Vahidettin'in bu göz bağcılığa bütün varlığı ile inanması, eniştesinin bu oyununa gelmesidir. Sultan Vahidettin hangi bir vesveseli, kararsız, her şeyden şüphelenen, her kelimeyi ağzından ölçüyle çıkaran bu vehimli yani kuruntulu hükümdar bütün bu safsatalara nasıl inanıyordu? Dipnot İHA Oktay sayfa 382. Amiral de Röbeck'ten Lord Curzon'a 4 Ekim 1920 çok gizli ve kişiye özel yazı. Ferit Sultan'a etki eden tek insan olduğunu söylüyor. Dipnot Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye sayfa 269. Doktor Rıza Nur. Ferit Paşa Türk tarihinin Osmanlı kısmının en uğursuz, en hain bir siması olmuştur. Bu zatı yakından tanırım. Uzun boylu, tahsilli, orta derecede zekası sınırlı, hele sağduyusu, muhakeme ve mantığı gayet bozuk ve yanlış, fakat gayet mağrur, gayet kendini beğenmiş, kendi düşüncesi gibi doğru düşünce dünyada yok zanneder, pek müstebit ve mütehakkim, her türlü usul ve kanuna hiç uymaz, düşüncesini kanunların üstünde sayar bir adamdı. Paris konferansında Toros dağlarından aşağıda ötede Türk mevcut olmadığını söyleyecek kadar cehalet ve alçaklık göstermişti. Türk tarihi 1. cilt sayfa 190. Vahidettinci yazarların bu konudaki kanıları da şöyle. İhami Danişment. Sultan Vahidüddin'in eniştesi, ana baba bir kardeşi olan Mediha Sultan'ın uğursuz kocası Arnavut damat Ferit Paşa'dır. Osmanlı yıkılışının en mühim sebeplerinden olan yoz ve çürümüş devşirme ruhunu her manasıyla sürdüren bu vatansız ve imansız Balkan serserisinin nasıl olup da Sultan Vahidüddin'e o kadar sokulup etkilemiş olduğunu hayret etmemek ve bu hali Sultan Vahidüddin'in zekasıyla bağdaştırmak kabil değildir. Sultan Vahidüddin hiçbir surette örtbas edilemeyecek en büyük hatası, öyle bir zamanda memleketin başına ne mal olduğunu çok iyi bildiği, damat Ferit gibi bir kabusu musallat etmesi ve her dediğini kabul edivermesidir. Dipnot Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 4 sayfa 441-443. Nihal Atsız. Damat Ferit Paşa'yı birkaç defa sadrazamlığa getirmiştir. Bunu anlamak güçtür. Çünkü damat Ferit'ten nefret ettiği malumdur. İhtimal ki İngilizlerin baskısı ile onu sadrazam yapmıştır. Dipnot, İngilizlerin baskısı olmadığını 3. bölümde göreceğiz. Bu damat Ferit Paşa zekasının kıtlığı ve şahsi kinlerini öne katması yüzünden devletin işlerini çıkmaza sokmuş, Sultan Vahdettin'in de felaketini hazırlamıştır. Türk Ülküsü sayfa 86. Mustafa Müftüoğlu. Damat Ferit 5 kere sadrazamlık yapmıştır ve sadrazamlık süresi toplam 1 sene 1 ay 8 gündür. Bu 5 sadrazamlığındaki korkunç uygulamaların ayrıntılarına bu kitabın sayfaları müsait değildir. İmparatorluğumuzun son yıllarında devlet idaresine maalesef hakim olan bu Balkan serserisinin bütün hayatı olanca çıplaklığı ile tespit edilip ayrı bir kitapta toplanmalı ve ibret belgesi olarak evlatlarımıza okutulmalıdır. Sultan Vahidettin'in Melun dediği damat Ferit serserisine niçin devlet idaresini teslim ettiği karanlıktır. Ama damat paşanın bütün melunlukları bugün olanca dehşetiyle gözler önündedir ve bilinen gerçek damat Ferit Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne sadrazamlık değil İngilizlere uşaklık ettiğidir. Sultan Vahidettin'in damat Ferit serserisinin kaçtığını duyduğunda söylediği söz şu olmuştur. Çapkın hem devleti bu hale koydu hem gitti. Milli kıyamın Allah'ın inayetiyle zafere ulaşması üzerine damat Ferit İstanbul'da barınamamış ve 1922 yılının 22 Eylül Cuma günü gizlice yurt dışına kaçmış, 6 Ekim 1923 günü Nis şehrinde gebermiştir. Dipnot M. Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, 1. Cilt sayfa 210. Aynı gün Şeyh Naili Paşa komutası Türk birlikleri de halkın coşkun gösterileri arasında İstanbul'a giriyorlardı. Yeşke, Kronoloji 2, sayfa 42. Yakın tarihimizle ilgilenenler arasında damat Ferit'i savunan, hainliğini kabul etmeyen sadece iki kişi var. İlki Kadir Mısıroğlu. Diyor ki, Vahidettin'in etrafı içinde en sorunlu ve hatalı olanlardan biri damat Ferit'tir. Gerçekten gayet bilgili ve kuvvetli bir şahsiyete sahip olan damat Ferit Paşa, katiyen hain olmamakla beraber burada izahı imkansız olan çeşitli sebeplerle çok hatalı bir politika takip etmiştir. O devrin pek buhranlı olan şartlarının getirdiği şaşkınlık ve zorunlulukların tahlil ve münakaşasına bu eserde imkan yoktur. Melun diye andığı bir insanı birkaç kere sadrazamlık makamına getirmiş olması elbette sebepsiz değildir. O zaman hükümet işgal kuvvetleri elinde bir nevi kukla durumundaydı. Dipnot. Bu tür kukla hükümetlere işbirlikçi hükümet denir. Hiçbir ciddi ülke ve sağlıklı bir toplum bunları bağışlamaz. Hiçbir bilinçli aydın da korumaz, savunmaz. Mesela Fransa 2. Dünya Savaşı biter bitmez, işgal altındaki Fransa'nın Dışişleri Bakanı Lavalle Almanlarla işbirliği yaptığı için kurşuna dizmiş, bu dönemdeki devlet başkanı Mareşal Pétain'i bile 1. Dünya Savaşı'nın milli kahramanlarından olmasına rağmen aynı sebeple ömür boyu hapse mahkum etmiş ve ölene kadar hapiste tutmuştur. Kukla ya da işbirlikçi hükümetlerin başlarına gelenler için yakın tarihe şöyle bir göz atmak yeter. Hükümeti bu duruma getirenler de ne Sultan Vahidettin hatta ne de damat Ferit Paşa'ydı. Bugün kabahati bunları yıkan kalemşör ve politikacıların üstadları olan İttihatçılardı. Dipnot. Evet, yenilginin sorumlusu İttihat ve Terakki Partisi iktidardır. Ama bu durum sonraki yöneticilerin işgalcilerle işbirliği yapmalarının, onlara kuklalık etmelerinin mazereti olarak ileri sürülebilir mi? İşbirliği yapmak, kuklalık etmek ahlaki ve siyasi bir sorun. Damat Ferit hiç istemediği halde süngü zoruyla mı 5 kez sadrazamlığa geldi? Reddetmesine ne engel vardı? Bu makama pek hevesle geldiğini bütün tarafsız tanıklar söylemektedir. Geldikten sonra yaptıklarını 3. bölümde göreceğiz. Apaçık olayları ve belgeleri görmezden gelerek ne resmi tarih eleştirilebilir ne yeni bir tarih yazılabilir. Sultan Vahidettin damat Ferit'i bilhassa İngilizlerin zoruyla iş başında tutmuştur. Dipnot, gerçeğin böyle olmadığını 3. bölümde belgeleriyle göreceğiz. Birçok kereler onu bu makamdan uzaklaştırmışsa da işgal kuvvetlerinin zorlaması ile yeniden tayine mecbur kalmıştır. Damat Ferit Paşa her nasılsa İngilizlere inanmış, onların asıl maksatlarının Ankara hükümetini değil İstanbul hükümetini suçlu duruma sokarak hilafetin yıkılmasını temin etmek, yani sağlamak olduğunu anlamakta çok kalmıştır. Hükümet merkezi işgal edilmiş, elinden her türlü selahiyet ve iktidarı fiilen alınmış bir hükümdar, böyle bir zor altında Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirmiş bulunmaktan dolayı kınanamaz. Dipnot. Mütareke döneminde Vahidettin'i sadrazamlığa getirdiği kişi yalnız damat Ferit değildir. A. İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Ali Rıza Paşa, Salih Paşa gibi kimseleri de sadrazam olarak seçmiştir. A. Reşit Rey Bey'i de düşünmüştür. Demek ki damat Ferit Paşa'nın sadrazam olması öyle kaçınılmaz, olmazsa olmaz bir durum değil. Vahidettin'in daha İngilizler İstanbul'a gelmeden önce mütareke anlaşması için damat Ferit'i Mondros'a baş delege olarak göndermek için girişimlerde bulunması, A. İzzet Paşa itiraz edince de biz onu idare ederiz diye güvence vermesi damat Ferit'i kimin tercih ettiğini gösteriyor. Hiçbir İngiliz belgesine damat Ferit'in sadrazamlığa getirilmesi için Vahidettin'e baskı yapıldığını gösteren bir bilgi de yok. Zaten böyle bir baskıya ihtiyaçları da yok. Çünkü Vahidettin'le işbirliği halindeler. 3. bölümde bu talihsiz işbirliğinin şaşırtıcı ayrıntılarını göreceğiz. Üstelik o damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki hükümetin birçok icraatına icabında karşı çıkmak suretiyle şahsiyet ve vatanseverliğini mümkün olduğu kadar göstermekten de geri kalmamıştır. Sarıklı Mücahitler sayfa 40-42. Dipnot: acaba hangi olumsuz icraatına karşı çıkmış? Mısırlıoğlu açıklasa da herkes bilse. İkincisi ise Aynur Mısıroğlu. Damat Ferit Paşa bu bildiride ifade edildiği gibi asla hain değildir. Dipnot: Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin 24.4.1920 tarihli beyannamesi. Belki siyasetinin yanlış ve hatalı tarafları vardır. Dipnot: Kazım Karabekir 9.9.1919 günlü bir yazısında Damat Ferit'in ilk üç hükümetinin 20 cürüm yani suç işlemiş olduğunu belirtiyor. İstiklal Harbimiz sayfa 177. Damat Ferit asıl hainliğini ise 4. ve 5. hükümetleri zamanında 1920 yılında gösterecektir. Bunlar da İngilizlerin gerçek hilafına Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayi Milliye'ye karşı görünmelerinden doğmuştur. Kuvayi Milliye'nin Kadın Kahramanları sayfa 69. Mısıroğlu ailesine kalırsa damat Ferit hain değilmiş ama zavallı adamcağız Mustafa Kemal ile İngilizler arasındaki gizli anlaşmayı bilmediği için belki bazı yanlışlıklar yapmışmış. Bu trajikomik iddiayı uzatmanın bir anlamı yok. Mustafa Kemal İngiliz gizli anlaşması da damat Ferit'in yaptığı bu küçük yanlışlıklarda 2. ve 3. bölümlerde ele alınacak. Vahidettin'in parayla ilgisi hayli tartışmalı. Bu konudaki ilk tanık 2. Abdülhamid'in kızı Şadiye Osmanoğlu. Anılarında diyor ki, babamın Beylerbeyi Sarayı'nda vefat ettiği odada bulunan eşyalar arasındaki içi mücevher dolu su çantasının hikayesi daha bir müddet meraklı safhalar arz ederek devam etmiştir. Çanta Beylerbeyi'nde mühürlü olarak 1-2 ay kalmıştı. Herkes tarafından muhteviyatı yani içindekiler merak ediliyor ve bir an önce açılması aile efradı yani üyeleri tarafından arzu ediliyordu. Diğer taraftan çantanın dedikodusu mübalağalı şekilde sarayın hademelerine kadar kulaktan kulağa yayılmıştı. Hanedan meclisi de her şeyi bırakmış, su çantasının bizim elimize geçmesine engel olacak bir takım itirazlar icat ediyordu. Sultan Vahidettin bunların arasında bilhassa başta geliyordu. Dipnot: Hayatımın Acı ve Tatlı Günleri sayfa 49. Lütfi Simavi de anılarında Vahdettin Efendi'nin paraya karşı olan aşırı sevgisi başlığı altında şöyle yazıyor. Bir iş için padişahın Vahdettin'in huzuruna çıktığım zaman orada başkatip Ali Fuat Bey ile Hazine-i Hassa yani Hanedan Hazinesi Genel Müdürü Refik Bey'i buldum. Padişah bu zatlara haremdeki yani padişahın özel dairesi ve mabeyindeki yani padişahın resmi dairesi kasaların içinde bulunan eşya ve mücevherler hakkında bilgi ve emirler vermekteydi. Bu zatlar huzurdan çıktıktan sonra yalnız kaldık. Sultan Vahidettin, Sultan Reşat'ın özel kasalarındaki parayı saydırmakta olduğunu, haremdeki kasanın anahtarlarının ağabeyin ölümünden ancak bir hafta sonra bulunmasının kendisinde bazı kuşkular uyandırdığını bildirdi. Kasalardan çıkan paranın miktarı eğer şimdi yanlış hatırlamıyorsam 3.000'e altın ve kalanı banknot yani kağıt para olarak 30.000 liraydı. Buna dair Hazine-i Hassa'da elbet bir kayıt olmalıdır. Sultan Vahidettin'in ağabeyinden kalan bu parayı onun kanuni mirasçılarına vermeyip kendi keyfince harcadığını, bununla bir takım saray eşyası ve sofra takımları yaptırdığını büyük bir şaşkınlık içinde öğrendim. Çadırda yaşayan kabile ve aşiret reislerinin emirlerindeki insanların her türlü mal ve mülküne sahip çıktıklarını bilirdim ama koskoca Osmanlı hanedanında buna benzer olayların geçeceğini aklıma bile getirmezdim. Sultan Reşat'a ait bulunan bu para ve mücevherler devletin kendisine verdiği ödenekten biriktirilmiş paralarla meydana gelmişti. Onun mirasının oğullarına verilmesi hem kanunun hem şeriatın emrettiği açık bir gerçekti. Bunlara neden saygı gösterilmedi? Bunun üzerinde durmak istemiyorum. Dipnot sayfa 383 ve diğerleri. Buna karşılık İsmail Hamid Danişmen şöyle diyor. Bu son Osmanlı padişahının muhtelif taksiratı yani kusurları içinde para ve umumiyetle servet hırsından da bahsedilir. Bu doğru değildir. Birçok siyasi hatalarına karşılık mali ahlak bakımından Sultan Vahidüddin yeryüzünde misli pek az bulunabilecek kadar namusludur. Bu mühim meziyetinin en büyük delili memleketten kaçarken bilinmez bir sona gittiği halde şahsi miras olarak padişahtan padişaha geçen Hazine-i Hümayun'a yani saltanat hazinesine katiyen dokunmamış ve hatta öz babasına ait olan kıymetli eşyaya bile el sürmeyip hepsini millete bırakmış olmasından gösterilebilir. Altıncı Mehmet bu kadarla da yetinmemiş. O sırada oturduğu Yıldız Sarayı'nda ve yanında bulunan musanna yani sanat eseri ve murassa yani değerli taşlarla bezeli bir altın çekmeceyi hazine dairesine iade ettikten sonra firar ettiği yani kaçtığı resmi soruşturmayla sabit olmuştur. Altıncı Mehmet'in bırakıp gittiği muhteşem mücevherler içinde babası Sultan Mecid'in murassa ve ortasında dikdörtgen şeklinde pırlanta büyük bir taş bulunan sorgucu da vardır. Dünyanın bütün kanunları baba malını evlada verdiği halde Sultan Vahidüddin'in bunları götürmeye tenezzül etmemesi efsanevi bir namus ve istikamet doğruluk eseridir. Dipnot Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 443. İsmail Hakkı Danişmend birkaç sayfa sonra ise Talat Paşa'dan söz ederken şöyle diyor. Mali namus meselesi insanın kolu budu gibidir. Eğer eksik olursa kusur sayılır. Olmazsa meziyet değildir. Mali namus sahibi olmak yani hırsız olmamak bir meziyettir. Fakat siyasi namus büyük bir meziyettir. Sayfa 452. Peki öyleyse? Danişmend'in yaklaşımını paylaşan günümüz Vahidettincileri de şöyle yazıyorlar. Sultan Vahidettin'in birçok meziyeti yanında bir de efsanevi dürüstlüğünü belirtmek icap eder. Bir zamanlar 6. Mehmet sözündeki 6. kelimesinden kinaye olarak altın seven adam manası çıkarılmak suretiyle itham edilmiştir. Halbuki gerçek bugüne kadar yazılıp söylenenlerin tamamen aksinedir. Memleketten pek haklı sebeplerle ayrılırken şahsi yani kişisel mirası mahiyetinde babasından kendisine intikal eden her şeyi bile hazine-i Hümayun'a göndermiştir. Padişahlar resmen bir makbuz vermek suretiyle hazine-i Hümayun'daki her şeyi getirtip yanlarında alıkoyabilirlerdi. Vahidettin isteseydi bu usulü tatbik etmek suretiyle bütün hazine-i Hümayun'u beraberinde götürebilirdi. O böyle yapmadığı gibi yanındaki kıymetli eşyaları da oraya teslim edip daha evvel bunlar için verdiği makbuzu geri almak yolunu tutmuştur. Kaan Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı, sayfa 95. Sultan Vahidettin İstanbul'dan çıkmadan evvel Hazine-i Hümayun'dan makbuz mukabilinde Kıyametname adlı kitabı getirtmiş ve minyatürleri 2 milyon değerinde olan eseri makbuzunu getirterek yine hazineye iade etmişti. O zaman yakınları padişahım Hazine-i Hümayun'unuzdaki bütün eşya hükümdarlar tarafından ecdadınıza ve hanedanınıza hediye edilen eşyadır. Bunlar sizin malınızdır. Geri yollamak istediğiniz kitabın 2 belki de 3 milyona alıcısı hazırdır. Hiç olmasa bunu bir ihtiyat olarak yanınızda alıkoymanız doğru değil midir dediler. Sultan Vahdettin şu cevabı verdi. Haklısınız bunlar hesabını kimseye vermekle mükellef olmadığımız şahsi malımızdır. Fakat ecdadım bu milletin hükümdarları olmasalardı onlara kim bu hediyeleri verirdi? Binaenaleyh bu kıymet biçilmez eşyada benim kadar milletin de hakkı vardır. Ben bu ihaneti kabul edemem. Refi Cevat Ulunay, Bu Gözler Neler Gördü, Tercüman Gazetesi 18-11-1969.